Ayrım 15.
Sayfa 171. Sağı yoktu, solu yoktu. Zamanı ve mekanı yoktu. Ömrü bir fırtına uğultusu ile geçerdi. Ona Mısır'da, Suriye ve Irak'ta Rabbün ney dediler. Bizim sicilimizde adı sarhoştu. Dünyada nazı en çok çekilen adam olduğu halde nankörlük gördüğüne kaniydi. Azab-ı mukaddes ruhunda yerli bir misafirdi ve bütün taşkınlıklarının sebebi de buydu. Ölüm onu dinlendirecek mi? Bilmiyorum. Daha doğrusu şüpheliyim. Duadan hoşlanmadığını bildiğim için rahmet niyazına takdim yok. Zaten kendisi, ben de varsa eğer o kalbi selim, arş-ı alana kör kütük gelirim dememiş miydi? Hakkı Süha Gezgin, vakit 29.1.1953. Hakkında basma kalıp şeyler yazmaktan usandık. Rahmetli sağlığında da bazı değersiz hiciv kıtalarının kendine mal edilmesine kızar, sövüp sayardı. Şimdi de hayatı, bilgisi ve dehasına dair yazılanlardan eminim ki ikinci bir azabı mukaddes çilesini çekmektedir. Ona cahil diyenler bilsinler ki neyzen derli toplu bir tahsil görmüş, burada Musa Kazım, Mustafa Sabri, Mısır'da meşhur müftü Abdü'dan okumuştu. Okumak bambaşka bir marifettir. Kimi okuduğu ile vukuata hakim olur, kimi de hatmettiği kitapların altında kalarak karanlığa gömülür. Adamı düşünme merhalesine götürmeyen okuyuşun ne faydası olabilir? En çapraşık tasavvuf akidelerini, hurufilik muammalarını şaşılacak bir kudretle anlayıp çözerdi. Hayat ve hadiselere hakimiyetine gelince, 1927'de Rus ihtilali henüz kopmadan dehasının antenleri havadaki siyasi sırları avlamış ve onu şu beyitle yazdırmıştı. Dübbi Ekber kutbuna baktım, tefeül eyledim, tahtı çağrı tersine dönmüş ufukta Moskov'un. Neyzen bakmadan gören, okumadan bilen bir yaratılış harikası olduğu halde okur sorar düşünürdü. Günahtır, kendi cehlimizle onun irfanını zedelemeye kalkışmayalım. Vakit 31.1.1953. Hatıralar acılar, neyzenin ölümü münasebetiyle. Acılar vardır, söylenir, yazılır, kırık dökük de olsa onların manaları ifade olunur. Bu bir teselli ve şifa yolu olur insana. Söylendikçe, yazıldıkça acılar bir kabus gibi gönüllere, ruhlara çöken karanlık, kalın sis tabakaları şeklinde dağılır ve yer yer menfezler açılır. Buralardan sızan ışık uzmeleri bir ferahlığı müjdeler, kasvetin perçinlenmiş parmaklarını birer birer söker atar. Acılar vardır, bir yıldırım çarpması gibi sarsar ruhları, bir alev gibi gönülleri yakar tutuşturur. Kaleme sarılamazsınız, söz dersiniz olmaz, mana parıltıları gözleri kamaştırır. Ne dersiniz, duyulanı, hissolunanı ifade edebileceğinizi sanırsınız. Fakat heyhat, varlığını o kadar yakından hissettiğiniz manalar, serap aldatıcılığı içerisinden yorar durur sizleri. Yakalayabildiğiniz her mana, duyduğunuz ve hissettiğiniz kederin, elemin yanında çok cılız ve yavan kalır. İşte bu elem, bu duyulup da ifade olunmayan acı, acıların en büyüğüdür, en üzücüsüdür. Çok sevdiğim, hakkında çok saygı beslediğim Üstad Neyzen Tevfik'in ölüm haberiyle duyduğum acı, bu cinsten bir acıdır. Onu son defa bundan 2,5 yıl önce Beşiktaş'ın Saman İskelesi denilen mevkiindeki ikametgahında ziyaret etmiştim. Vakit gece mevsim yazdı. Evin boğaza bakan taraçasında kralların tahtına bile değişemeyeceği bir tahta ve gayri muntazam karyolaya uzanmıştı. Dalgaların musikisini dinleyen bir hali vardı. Başı yine dik, saçları yine o delişmen aksaçlardı. Hiç değişmemişti. Yüzündeki kırışıklıklar her türlü kayıttan azade geçen hayatının belli ifadesini yine vermekteydi. Şuradan buradan konuşurken birdenbire sustu. Gözlerini bir müddet yumdu. Bilinmeyen bir hatıranın kendisine kucak açan hayalleriyle el ele vererek başka bir aleme göç etti. Derin iç çekişlerinden sonra gözlerini açtı. Karyoladan indi. Taraçanın kenarına kadar ilerledi. Sahile çarpan dalgalara uzun uzun baktı ve onlara fısıldar gibi bir sesle Şeref Hatun'un "Yar sahilanesin ey mevç, edersen rehgüzar, ben gariki bahri hasretten peyam olsun götür beytini okudu. Sonra yüzüme dikkatlice baktı ve şöyle dedi. Her şey ama her şey bu alemi hiçide, mana ve itibarını zavallı beşerin korku ve aczinde bulmuştur. Kendi felsefesinin enginliğinde yüzen ruh ve gönlünü ulvi hislerinin beşiği yapmış olan Üstad Neyzen Tevfik'in bu sözlerini Şüphe adlı şu şiiri takip etti. Şüphemin dalgaları her dini boğdu aştı. Gönlümün yolları gittikçe karanlıklaştı. Bir teselli veremez bilgi denen şu kötürüm. Hele iman ise o köhne yular, mahzı cürüm. Suikast eylemeyen aklına iman edemez. Takılıp bir masalın ardına mantık gidemez. İşte şu namütenahi denilen varlıklar, sevdiğim bir fahişenin piçi dersem ne çıkar? Kainatı doğuran kahbe bilir iç yüzünü. Önü zulmet, sonu zulmet, ne deyim gündüzünü. Sen takıl da peşine bir sürü cehli tarabın, korkmadan gir kanına hikmetin, aşkın, şarabın. Neyzen o gün her zamankinden daha çok konuşuyor, anlatıyor ve mısradan mısrağa, beyitten beyite, kıtadan kıtaya geçiyordu. Söylediği şiirler okuyuş tarzında ve ses tonunda ayrı bir kıymet buluyordu. Bu Neyzen'in doyum olmayan şiir sofrasıydı. Neden sonra şiir yerini musikiye, neye verdi? Dalgalar yanan tutuşan bir volkan gibi neyin perdelerini yırtarak karanlığa yayılan seslere kıskanç bir aşık gibi koşuşuyordu. Sonra boğazın sahillerinde ışığa koşan bir pervane misali dalgalar parçalanıyor, yok oluyordu. Üstad Neyzen Tevfik üflüyordu. Bir saneme tapınır gibi tapındığı şahı üflüyordu. Sesler renk renk, ışık ışık, alev alevdi. Makamlar birbirine kuş hafifliğiyle yerlerini terk ediyorlar. En mükemmel şekilde değerlendirilmiş olmanın saadeti içerisinde boğazın sularını yalayarak, okşayarak yayılıyordu. Neyzen coşmuştu. Neyzen neyinin içine girmiş, oradan sözle, şiirle diyemediklerini bir yanardağ gibi kükrercesine haykırıyor, etrafa volkan saçıyordu. Neydeki o uğultu ne rüzgarların, ne boraların ve ne de dalgaların uğultusuna benziyordu. O uğultularda bir ömrün azabı mukaddesi vardı. Vicdani temennilerin ağlayarak yalvarışı olduğunu söylediği musiki ve şiirin bu sanki ilahlara seslenişiydi. İşte Üstad Neyzen ve şair Tevfik Kolaylı'nın iki cephesi. Ölümünün ferdasında yazdığım şu satırlarıma son verirken, onun şu hepimizin bir gün veda edeceğimiz hayat hakkındaki beytini de kaydetmeden geçemeyeceğim. Rebab-ı hiçide tanınan bir ihtizaz-ı figan, temevvücat-ı negamdır, budur, budur insan. Allah rahmet eyleye, Hakkı Gülmen, Vatandaş 31-1953. Neyzen'den Hatıralar. 30 sene evvel bir gece Pendik'te deniz kenarındaki bir kaya üzerine oturmuş, mavi siyah suda yakamozların oynaştıklarını seyrediyordum. Gayet hafif bir ney sesi. Hafif ney sesi andan ana coştu. Gökten mi iniyordu, denizin altından mı geliyordu? Gök kadar berrak, deniz kadar coşkundu. Bir alet sesi olamazdı. İnsan sesinde bu derece halavet tasavvur edilemezdi. Ney sesi perde perde alçaldı ve sustu. O gece ne kadar güzeldi kainat. Sonradan öğrendim. O gece ney çalan rahmetli Neyzen Tevfik imiş. Bir akşam bir evde saz faslı yapılıyormuş. Tesadüfen evin önünden geçen Neyzen seslere kulak vermiş. Fasılda ney çalan hayridir demiş. Dinle neyden kim hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede. Neyzen'in ölümünden 8-10 yıl evvel Cağaloğlu'nda otururdum. Emniyet sandığı önünden Sultanahmet'e çıkan yolda solda bir turşucu vardı. Dede derlerdi. Bir türbenin türbedarı imiş. Gençliğinde pehlivanmış. Muayyen günlerde ölmüş pehlivanlar ruhuna mevlüt okuttururdu. Kara gün dostu idi. Mahallede bir cenaze olsa muhakkak mezara kadar giderdi. Dükkanındaki peyke üzerinde namazını kılardı. Neyzen Tevfik dedenin dostu idi. Çok kere oradan geçerken Neyzen'i maşrabası ve bir turşu çanağı önünde peyke üzerinde ikram eder ve karşısında diz çöküp onun konuşmasını dinlerdi. İsmet Hulusi, Akbaba 1923. Neyzeni nasıl tanıdım? 13-14 yaşlarında vardım. Leyli mektepte okuduğum için hafta başları mektepten çıkar, Kadıköy'üne geçer, papazın bağına. Papaz bahçesi veya papazın bağı denilen yer, şimdiki Fenerbahçe stadının Kızıl Toprak tarafında bülbülleriyle meşhur bir bahçesidir. Kadar giderek dedemin elini öptükten sonra eve dönerdim. Çok mu oyun göz, pek mi avare idim, neydim? İyi hatırlayamıyorum. Yalnız neyzeni gördüğüm güne kadar ne neyin ve ne de neyzenin ne demek olduğunu bilmediğim gibi bu kelimeleri henüz duymamıştım da. O hafta mektepten çıktıktan sonra Bermutat Kadıköy'üne geçerek papaz bahçesinin yolunu tuttum. Kuş dili çayırından geçerken mahalle çocukları benim kısa pantolonumla alay ettikleri için bunlarla çetin bir kavgaya girişerek bir ikisini pataklamıştım. Ama onlar da benim kafamı yarmışlardı. Şakaklarımdan akan kanları çeşmede yıkadıktan sonra ufacık mendilimi başıma sarıp fesimi de sıkı sıkı üzerine geçirdim. Aklım sıra yaramazlığımı dedemden gizleyecektim. Çocukça bir kamuflaj. Kendime çeki düzen verip papaz bahçesinden içeriye girdiğim zaman ne görsem beğenirsiniz. Dedem ağaçlar altına serilmiş bulunan büyük bir hasarın üstüne uzanmış, saçları dağınık, sinesi açık, kara yağız bir zat ile karşılıklı çakıştırıp duruyorlar. Basit bir garden partiye benzeyen bu hasır üstü ziyafetine pek akıl erdirememekle beraber büyüklere mahsus bir yaramazlık nevi olduğuna da hükmetmekte gecikmemiştim. Evvela dedemin, sonra da tanımadığım bu perişan amcanın elini öperek hasırın kenarına iliştim. Perişan amca soruyor: "Rasim, bu da kim?" "Torunum." "Afacan bir şeye benziyor." "Bilakis amcası pek usludur," diyerek dedem beni methetti. Neyzen de "Aferin oğlum." İltifatiyle başımı okşamak isterken ben iki elimle fesimi başıma bastırarak "Aman amca, dokunma, kafamda yara var." avazıyla biraz evvel kuş dili çayırında vukuğa gelen zabıta vakasının ipucunu Müşfik dedemle perişan amcanın eline vermiş bulunuyordum. "Başına ne oldu?" "Hiç. Meğer mendilin uçları da fesin kenarından çıkmamış mı?" Daha dedem mendilin ucundan tutar tutmaz ben tıkır tıkır cürmümü itiraf etmeye başladım. Mahalle çocukları kafamı yardılar. "Neden?" "Neden olacak? Benimle alay ettiler. Ben de kızdım, kavga ettim. Sonra?" "Sonrası ben onları dövdüm. Onlar da benim kafamı yardılar." Neyzen araya girerek "Fit olmuşlar." demesi üzerine ikisi de bıyık altından gülüştüler. Bir aralık perişan amca cebinden bir kamış çıkardı. Ne yapacak diye hayretle ona bakıyorduk. O bu kamış parçasının bir ucunu ağzına götürerek dudaklarını çarpıttı ve sonra derin bir nefes alarak üflemeye başladı. "Aman yarabbi, neler, ne sesler çıkıyor. Ufacık kamış parçasının bu derece marifetine ilk defa rastladığım için meraktan çatlayacaktım. Nihayet dayanamadım. Dedeciğim, bu düdüğün ismi ne?" "Ney?" "Dedem sorduğum şeyi anlamadı galiba," diyerek tekrar ettim. "Bu amcanın çaldığını soruyorum." "İyi ya oğlum, ney diyorum." "Ney mi? Amma da tuhaf isim. Ya bu amca kim?" "O da Neyzen Tevfik." "Ney? Neyzen? Neyzen Tevfik amca." Ufacık tahte şuuruma yerleşen bu isimden Neyzen Tevfik amca ile büyüdükten sonra arkadaşlık yapmanın, onun kendine has olan orijinal sözlerini dinlemenin ne büyük mazhariyet olduğunu çocukken takdir edebilseydim, yanlarına bağdaş kurup oturduğum o hasırdan hiç kalkar mıydım? Osman Nihat Akın. Ahmet Rasim ve Neyzen'e dair. Neyzen Tevfik merhum öteden beri acayip bir adamdı. Babasını bile dinlemez, aklına eseni, canının istediğini yapardı. Zaman olur en yakın arkadaşları, en yakın dostları yalvarırlar, yakarırlar, ona bir beste, bir şarkı çaldıramazlardı. Nihayet bir yerden, bir hadden fazla da ısrar ederlerse, mübarek ağzını bir açtı mı, işitilmedik sözler, yakası açılmadık kantarlı, kandilli küfürler bir bir diziye sıralanıverirdi. Neyzen Tevfik'in sevdiği, saydığı, nazını geçirdiği aklına estikçe gidip Üsküdar'daki yalısında veya Pendik'teki köşkünde canı istediği kadar misafir kaldığı birisi vardı ki, Münir Süleyman Çapanoğlu'nun babası, Şurayı Devlet Başkatibi, Çapanoğullarından Süleyman Bey'di. Süleyman Bey, sazdan, sözden, zevk ve eğlenceden, içkili alemlerden hoşlanan, keyif ehli bir zattı. Üsküdar'da, Şemsipaşa'daki yalısında veya Pendik'teki köşkünde, ekseri akşamlar amatör veya profesyonellerden mürekkep, mükemmel fasıl heyetleri kurulur, saz ve sözle, hikaye ve nüktelerle içki ve sabahlara kadar hoşça vakit geçirilirdi. Ahmet Rasim Bey merhum ve babam Topçu İbrahim Bey de Süleyman Bey'in dostlarındandı. Balkan Harbi'nden evvel bir gün Ahmet Rasim Bey ile Topçu İbrahim Bey sonradan bir tıbbiye talebesini tramvay altında kalmaktan kurtaran fakat kendisi tramvayın altında kalarak vefat eden Bektaşi babası Nuri Baba'yı da alıp hep beraber Süleyman Bey'in Şemsipaşa'daki yalısına misafir gittiler. Akşama doğru sofra kuruldu. Kadehler birbirine vuruldu. Ayşu İşret söz ve sohbet başladı. Biraz sonra yalının kapısı çalındı. Bir de baktılar ki boynunda rakı matrası, sırtında ney torbası, saç sakala, sakal saça karışmış, avare, derbeder, oldukça da sermest neyzen. Hepsi neyzeni, neyzen de hepsini tanır. Birbirlerini severlerdi. Neyzenin geldiğine hepsi memnun oldular. Neyzen de gelip sofraya çöktü. Onlarla beraber içmeye başladı. Biraz sonra Neyzen'den Hicaz bir taksim istediler. Neyzen nazlandı. Israr ettiler, aldırmadı. Biraz daha zorladılar, oralı olmadı. Nihayet Ahmet Rasim Bey, ''Bırakın Allah aşkına şu keratayı'' dedi. ''Ne halt ederse etsin. İster çalsın, ister çalmasın. Üstüne vardıkça naz eder teres.'' Artık üstelemediler. Biraz sonra Neyzen, ''Benim uykum var.'' dedi. Neyzen'e Münir Süleyman'ın kütüphanesine bir yatak yaptılar. Çekilip yattı. Biraz sonra da öbür misafirler kalktılar. Rasim Bey'e kütüphanenin yanında deniz üstündeki odaya, Nuri Baba'yla Topçu İbrahim Bey'e de gene aynı sofa üstündeki diğer iki ayrı odaya yataklar yapılmıştı. Herkes kendi odasına çekilip yattı. Bütün misafirler şafakla beraber bir sabah taksimle gözlerini açtılar. Evvela giyinip yattığı odadan çıkan Ahmet Rasim Bey, Neyzen'in yattığı odanın kapısında yere bağdaş kurmuş Süleyman Bey'i, önünde bir tepsi, içinde bir kara fakir rakı, biraz beyaz peynir, biraz da meyve ile rakı içerken gördü. ''Hayrola Süleyman Bey?'' dedi. Süleyman Bey, ''Ne yapalım?'' dedi. ''Bu herif işte böyledir.'' ''Böyledir Teres, çal dersin çalmaz. Sonra da sabah karanlığı bizi uykudan uyandırır.'' Rasim Bey de bunu söyledikten sonra Süleyman Bey'in yanına çömeldi. Süleyman Bey koşup bir kadeh, bir de su bardağı getirdi. Bu aralık iki odanın kapısından Nuri Baba ile Topçu İbrahim Bey belirdiler. Nuri Baba başında fahri, sırtında entari ve hayderisi, boynunda teslimi, belinde kemeri ve cilbendi, elinde çubuğu. İbrahim Bey de başında kalpağı, belinde kılıcı, ayaklarında çizme ve mahmuzları, dudaklarında tatlı bir tebessümle. Onlar da gelip Süleyman Bey ile Rasim Bey'in yanına çömeldiler. Süleyman Bey gidip iki kadeh ve iki bardakla bir şişe de rakı getirdi. Hepsi sofaya, Neyzen'in odasının önüne bağdaş kurup oturdular. Bu aralık Neyzen sabah taksimi bitirip avam ağzında Mevlana Peşrevi denilen sabah devrine başlamıştı. Hepsi huzu ve huşu içinde onu da dinlediler. O da bittikten sonra Rasim Bey ayağa kalktı. ''Ulan şu Teres'' dedi. ''Hepimizi maymun gibi oynatıyor. Yediği halta bak.'' Kapıyı açıp içeriye girdi. Neyzen gayet sakindi. Rakı matrasını önündeki Münir'in yazı masasına koymuş, neyi üflemeye devam ediyordu. Rasim Bey, ''Bu ne utanmaz herif?'' dedi. ''Sabah karanlığı, şurada koskoca dört adamı kapının eşiğinde oturtup bekletmeye utanmıyor musun?'' Neyzen güldü. ''Sabaha kadar'' dedi. ''Hepinizi birden nasıl uyandırıp da oturtup eğlendirebiliriz?'' diye düşündüm. Düşüne düşüne bir matra rakıyı bitirdim. En sonunda bu çareyi buldum. Hep gülüştüler. Yeniden masa kuruldu, tekrar içkiye başladılar. Neyzen de akşama, gece yarılarına kadar çaldı, çaldı, çaldı. Hüseyin Şehsuvar, Radyo Mecmuası 21-1954. Neyzen Tevfik, ''İlk defa nerede gördüm, nasıl tanıdım? Bunu hatırlamıyorum, bilmiyorum. Yalnız birbirimizle anlaşmak ve sevişmek için uzun zaman geçmediğini biliyorum.'' Neyzen'i nasıl gördüm, nerelerde gördüm? Bundan 30 sene evvelsi, Kadıköy'de oturuyorum, yaz gecesi. ay ışığı gökyüzünü ortalamış, şöyle bir kalamışa doğru uzanayım dedim. Yürüyorum. Önümde iki kişi peyda oldu. Biri uzun, biri orta boylu. Birbirlerine tutunarak konuşuyorlar ve tutuk konuşuyorlar. Yoldur bu, kimse karışmaz. Onlar yürüdüler, ben de yürüyorum. Ihlamuru geçtik. Cadde üzerindeki kepenklerini indiren meyhaneye girdiler. Ben de girdim. Uzun boylu, cüsseli adam yanındaki orta boylu fakat muvazenesini kaybetmiş insana yalvarıyordu. Tevfik, fazla gitme. Tevfik anlaşılmaz kelimelerle homurdanıyordu. Tevfik'in yanındakini tanıdım. Bizim Mustafa Paşazade Faik. Şark Musiki Cemiyeti'nin idare işleriyle uğraşan ve Gazi Osman Paşa'nın oğlu piyanist Cemal Osman'ın can ciğer arkadaşı Faik. Onlara yanaşmadım. Faik arkadaşının koluna girmişti. Yürü Tevfik, eve gidelim. Tevfik ayak direniyordu. Yatmayacağım. Ayaküstü kaç kadeh içtiler bilmiyorum. Yalnız Faik Tevfik'in koluna girdi ve zorla meyhaneden çıkardı. Ben de arkalarından çıktım. Yürüyorduk. Faik arkadaşını idare ediyordu. Ama arkadaşının onun istediği yere sürüklendiği anlaşılıyordu. Yürüdük ve Kalamış iskelesinin biraz ilerisindeki kumsala Tevfik oturdu. Ben biraz uzaktan seyrediyordum. Cebinden bir torba ve torbadan da bir kamış çıkardı. Başladı öttürmeye. Ay ışığının deniz üstündeki menevişleri ne kadar bolsa bu adamın namelerindeki harika değişiklikleri de öyleydi. Ne kadar çaldı bilmiyorum. Çok sonra ahbap arkadaş olduk. Bana bir gün dert yanar gibi söyledi. Bazen raydan çıkıyorum. Nasıl? Evet, bazen beni Pendik'e, ağabeyimin yanına, bazen de Bakırköy'e atıyor. Bir zamanlar benim oturduğum pansiyonun karşısında bir pansiyonda oturuyordu. Onun pansiyonu bir kadın eliyle temizlenmiş gibiydi. Buna güç inanılır. Gittim, biraz doluydu. O korkunç bir zekanın şimşekleri çakan gözlerini açtı. İnsan iki ayağı üzerine kalkmış bir canavardır. Neyzenin ruhu o kadar büyük ve yüksektir ki onun sözüm ona tedavi ediyoruz diyen doktorların biri bir teki anlayamazlar. Neyzenin şiirindeki kuvvet hokkabaz asri şairlerin birinde yoktur. Neyzen nevi şahsına göre bir filozoftur da onun en bedbaht tarafı anlaşılmamış olmasıdır. Neyi ve şiiri harikadır. Ne yazık ki biz bunların kadrini kıymetini bilmiyoruz. Mahmut Yesari. Neyzen Tevfik ve Necdet Atılgan. 25 yıl önceydi. Neyzenin en çok kahrını çeken saz şairi Yavru Mehmet'in Taksim salonunda yapılan bir gününde Neyzen'in de sahneye çıkıp ney çalması rica ediliyor. Bütün yalvarmalara rağmen Neyzen çıkmamakta ısrar edince rahmetli Selahattin Pınar, Küçük Eşref, Nami ile maruf ve halen Kasımpaşa Nahiye Müdürü olan ünlü şairlerimizden Necdet Atılgan'a ''Onun dilinden sen anlarsın ve hakkından sen gelirsin'' demesi üzerine Necdet Atılgan irticalen kaleme aldığı şu kıtayı Neyzen'in yüzüne karşı okumuştur. ''Eşin ve menendin yok yeryüzünde, ey kubbe altının bir tek Neyzen'i, yavrumuza ait olan bu günde çalmazsan sikerim senin teyzeni.'' O zamanlar Neyzen'in dul bir teyzesi vardı.''